Ayrım 23.
İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne bu bakımdan hayranlık duyuyorum. ABD'nin özel sektördeki rekabet mekanizmasını koruyuş biçimi dünyanın geri kalanı için bir modeldir. Wall Street'in böyle tertemiz tutulması, bunun da iç bilgilere dayanarak ticaret yapmayı engellemekle sağlanması gerçekten hayranlık uyandırıcıdır. Tekelci uygulamaları önlemeye yönelik antitrust yasaları da öyledir. Küçük işletmelerin ve girişimcilerin vergi basamaklarıyla korunması da öyledir. Özellikle 1980'lerde ben iktidarda değilken ABD'nin piyasa ekonomisi mantığını anlayış biçiminden çok etkilenmiştim. Amerika'nın demokratik nabzı dikkat edilmezse piyasada yeni oligarşik yapıların ve yeni güç yoğunlaşmalarının oluşacağını çok iyi seziyor. MPQ. O halde Margaret Thatcher gibi ya da Mario Vargas Llosa gibi tanınmış sosyalist olmayan kişilerden hangi noktada ayrılıyorsunuz? Vargas Llosa da Peru'da Cumhurbaşkanlığı adayıyken kamu sektörünün özelleştirileceğini, yoksulları güçlendirmek için mikro iş sektörünün yaratılacağını söyleyerek kampanya yapmıştı. Hatta Vargas Llosa, ben sosyalistler gibi devletin dolaylı sahip durumunda olmasını savunmuyorum demişti. Bizim doğrudan sahipliğe ihtiyacımız var. Ayrıca mülkiyeti halka indirmemiz ve demokratikleştirmemiz gerekiyor. Dev, kamu sektörünün özelleştirilmesi, yoksul Peruluların gerçekten hissedar ve sahip olmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır. Manly. Doğrusu onlardan ayrıldığımdan emin değilim. Sanırım burada söz konusu olan dünyada çok büyük bir birleşme sürecinin yaşanması. Pek şaşırarak farkına vardım ki Margaret Thatcher'ın görüşlerine çok ama çok benzer bir perspektife varmışım. Ama bazı önemli farklar da var. Thatcher de benim gibi küçük işletmelere fırsat tanımaya çalışırdı. Vargas Llosa gibi o da özelleştirmeyi binlerce kişiyi hissedar olarak sisteme sokacak biçimde yapmak isterdi. Ama Thatcher işçileri güçlendirmek için ekstra bir adım atmazdı. Sendikal hareketi kapsam dışında tutan biriydi. Benim modelim ise işçilerle başlıyor. Ben işçilerin hissedar olmasını istiyorum. İşçi hareketi geleneksel düşünce modelinden çıkarılmalıdır. İş sahibinin saat basan hasmı olacakları yerde kendileri sahip olmak istemelidirler. Öyle bir noktaya varmak istiyorum ki işçilerin saat basmaya ihtiyacı olmasın. İşe gelişleri yalnız ücret alabilmek için değil, yıl sonunda kar payı da alacakları için olsun. Son rüyam da günün birinde eşitliğin anlamının her kişinin piyasada hisse sahibi olduğu bir topluma varması. Bütün ömrüm piyasayı sosyalizmin eşitlikçilik ilkesiyle uzlaştırmaya çalışmakla geçti. Şimdi biliyorum ki insan sosyalist bir amaca varmak istiyorsa piyasa modelini çarpıtamaz. Yapılacak en iyi şey piyasanın dizginlerini serbest bırakmak, beri yandan da onu mümkün olduğu kadar çok sayıda insan için bir araç haline getirmeye çalışmak. Ben olsam buna piyasa sosyalizmi derdim. İnsan kapitalizm mantığına karşı çıktıkça yoksulluğu ortadan kaldırmaya imkan yoktur. Bana sanki Margaret Thatcher'la Mario Vargas Llosa da öyle düşünürlermiş gibi geliyor. Demokrasinin tüm zaaflarına rağmen bütün dünya yine de demokraside birleşmeye doğru gidiyor. Çünkü bu siyasal sistemden iyisi bulunamaz. Benim de inancım tüm zaaflarına rağmen bütün dünyanın piyasa modeline doğru giderek birleşeceği. Adam Smith'ten iyisi yok. MPQ. Ömür boyu sosyalist ve sendikacı olmuş birinin gözüyle şimdi piyasaya baktığınızda sizce serveti yaratan nedir, yoksulluğu yaratan nedir? Manly. Serveti yaratan insanların tasarruf olanakları ve iradeleri olması bağlamı içinde etkin bir üretimi teşvik eden herhangi bir ekonomik modeldir. Yoksulluğu yaratan da bu sürecin bir güç yoğunlaşmasına giderek tasarruflara katkıda bulunmuş olan tüm insanların rahatça o fonlara erişimini sınırlamasıdır. Yoksulluğu ortadan kaldırmak aslında verimli faaliyetten doğmuş tasarruflara erişim olanağı yaratmak demektir. NPQ. Uzun yıllar boyunca kendine yeni uluslararası ekonomik düzen arayan gelişmekte olan dünyanın ünlü bir sözcüsüydünüz. Oysa bugünlerde herhangi bir tür küresel düzene pek az inancınız varmış gibi görünüyor. Fikrinizi değiştiren ne oldu? Manly. Sömürge yönetimleri sonucunda doğan uluslararası iş bölümü, 3. dünya diye anılan kesimlerden çoğunun ekonomik kaderini zaten tayin etmişti. Özetle bizler katma değersiz ham madde üretiyor, bunları satıp karşılığında katma değerli mamul ürünler alıyorduk. Servet de tabii katma değerin olduğu yerdeydi. Böylece zengin ve yoksul ülkeler arasındaki eşitsizlik konusu aslında katma değerin nerede olduğuna bağlıydı. Bu dengesizlik nasıl düzeltilebilirdi? 1960'lı ve 70'li yıllarda ben bu konuya daha çok etik bir açıdan yaklaşıyordum. Dünyanın bu kadar büyük bir kesiminin toplam dünya üretimi içinde bu kadar az bir katma değere sahip olması haksızlıktı. Ve sağduyu kullanıldığında ben ve bazı başkaları bu tür eşitsizliğin aynı zamanda küresel kapitalizm açısından da verimsiz olacağını savunduk. Yoksulların daha fazla satın alma gücü olsa zengin ülkelerden daha çok mal satın alabileceklerdi. O zaman herkes kazanacaktı. Yoksullar daha az yoksul olacak, zengin ülkeler de mallarına daha yeni piyasalar bulacaklardı. O halde gerekli olan şey o günlerdeki düşüncemize göre dünya ekonomisinin politik yönetimine, ticareti eşitleyecek önlemler getirmek, yoksul ülkelerin de teknolojiye erişebilmesini garanti altına almaktı. İşte bu yeni uluslararası ekonomik düzen diye biliniyordu. Birleşmiş Milletler 20 yıl boyunca bunu bir kalkınma stratejisi olarak izledi. Willy Brandt ünlü Kuzey-Güney Komisyonu'na başkanlık etti. O komisyonda Washington Post yayıncısı Kay Graham gibi aydınlar da vardı. Söz ettiğim gazetede bu tür küresel yönetim isteyen bir yayın organıydı. Ama sonunda hepsi bir fantezi üstüne kuruluydu. Uluslararası politikada etiğe dayalı bir iddiaya cevap verecek kimseler çıkabileceği hayaline dayalıydı. Tabii ki ortaya pek çok mantıklı, belki de fizibilitesi olan öneriler çıktı. Ama kimse dinlemiyordu. Zengin Kuzey'in liderleri yalnızken yardım etmeyi isterdim ama 3. dünyayı, bu gezegeni düzenlemek için pazarlığa oturduğumu seçmenlerime nasıl söylerim diyorlardı. Ölü doğmuştu bu fikir. Etik çağrılar yeterince ikna edici değildi. Bunu Amerikan deniz piyadelerine kimse zorla empoze de edemezdi. Yeni uluslararası ekonomik düzen doğduğu anda resmen gömüldü. Cenaze töreni de 1981'de Meksika'nın Cancun kentindeki Kuzey-Güney zirvesinde yapıldı. Ronald Reagan daha yeni seçilmişti. Bir gülümsemesiyle öldürdü onu. Julius Nyerere gibi gülümsedi. Jose Lopez Portillo'ya gülümsedi. Hepimize gülümsedi ve hayır dedi. 20 yıllık uluslararası mücadeleler 2 gün içinde duman olup uçmuştu. Bu durumda isteyen bu olayın ne kadar kötü olduğuna ağıt yakar, kendi göğsünü yumruklayıp durabilirdi. O zaman da yapılacak en iyi şey politikadan ayrılıp kıyıda köşede bir üniversitede ders vermeye başlamaktı. İkinci şık da gerçeklerle yüzleşmekti. Herkesin bavulunu toplayıp Cancun'dan ayrılışına, güçsüzlüklerini itiraf edişlerine, gülümseyerek gidişlerine bakarken kendi kendime böyle gidilmez dedim. İlk alternatif bir tür güney-güney işbirliği düşünmekti. Bunun anlamı yoksul ulusların gelişmesini kolaylaştırmak için birbirini tamamlayacak ekonomiler arasında bölgesel işbirliğiyle büyük çaplı girişimlere yönelmekti. Ama tabii bunu yapmak çok zordu. Bu yolda alınabilen mesafeyle orantılı olarak ben de azimli bir bölgeci, bir güney-güneyci oldum. Ama daha önemli bir şeyi de anlamaya başlamıştım. Teknolojinin itmesiyle dünya ekonomisi değişmiş, üretim odağını ulus devlet sınırları içinden kurtarıp bütün dünyaya yaymıştı. Örneğin Ford artık gerçek anlamda Amerika'da yapılmıyordu. Bir tek otomobil birkaç ülkede yapılıyorsa o zaman ulusal ekonomiden söz etmek neye yarardı? O zaman kendime mantıklı bir soru sordum. Eğer ulus devletler arasındaki dengesizliğin düzeltilmesiyle ilgili etik savlar, ulus devletin en güçlü olduğu, ekonomik karar merciği olduğu zamanda bile tutmamışsa, ulusların giderek zayıflayacağı bir gelecekte nasıl işe yarayabilirdi? Eğer Washington'ı ticaret dengesi konusunda bir şeyler yapmaya ikna edemezsem, şikayetimi hangi kuruma, hangi tüzel kişiye, dünyanın neresine götürecektim? O fikir artık besbelli kaymış gitmişti. Nedir gelecek? Belki de Reagan haklıydı. Her birimiz küresel ekonomide kendimize bir niş bulacak, çizmelerimizin bağlarını asılarak kendimizi çekip çukurdan çıkaracaktık. Dağınık dünya ekonomisi içinde ufacık yoksul Jamaika'nın bir tek seçeneği vardı. O da mallarına ya Avrupa topluluğunda ya da ABD'nin doğu kıyısında bir yer bulmak, tüm kaynaklarını da insanların eğitimine yatırıp o pazarlarda rekabet edebilecek malları üretecek hale gelmekti. Kendi ülkemizdeki çok uluslu şirketlerle amaç birliğine girip ortak girişimlere yönelebilirdik. Bu yol bizi dünya ekonomisine sokardı. Bu yüzden 1980'lerde düşüncelerimi onlara çevirdim. Kuzey ile Güney'i eşitleyecek büyük planların gerçekliği ve geçerliliği yoktur. Ortada yalnızca kendilerini dağınık küresel ekonominin bir yerine ademi merkeziyetçi biçimde takmaya çalışan devletlerin oynayabildiği küçük roller vardır. MPQ. O halde Anchorage'dan Tierra del Fuego'ya kadar uzanan geniş bir serbest ticaret bölgesi fikrine mi katılıyorsunuz? Manly, Batı yarıküresinde bir serbest ticaret bölgesi fikri hem doğru hem kaçınılmazdır. Başka çare yoktur. Bugünlerde ABD'de gördüğümüz korumacı refleksleri çok iyi anlıyorum. Herkes kendi küçük kalesini korumak peşinde. Ama bu tür korumacı duyguların hiçbir yararı yok. Teknolojik değişimin tarihte yarattığı koca dalganın önünde silinip süpürülür onlar. Parti grubuma hep söylemişimdir, tarihi reddetmeye dayalı bir politika oluşturursak kendimizi gömmekten başka işe yaramaz. Tarihin nereye doğru gitmekte olduğunu bilmek istiyorsak politikayı unutup teknolojiyi incelemek gerek. Stratejimizi tarihsel trendle bir kere hızlandırdık mı artık taktiklerimizle esnek olabiliriz. Belki duyarlı sanayimizi küresel rekabetin güçlü rüzgarlarıyla karşılaşmaya hazırlamak için birkaç yıl boyunca onu korumak isteriz. Bence bu kabul edilebilir bir şey. Kaçınılmazla karşılaşmadan önce kendimize zaman kazanmak demek. Ama korumacı politikaların ebediyen süreceğini sandığımız anda ancak bir tek şeyi garantiye almış oluruz. O da 5-6 yıl sonra bu tablodan silinmektir. Dünya ekonomisi bizi geride bırakmış olur. MPQ, Fidel'in Küba'sı sizin Jamaika'da benimsediğiniz yolun tam tersi bir yolda ısrar ediyor ve tabii Latin Amerika'nın çoğu da onu izliyor. Fidel'in yaşı artık akıntıya karşı yüzemeyecek kadar ilerlemedi mi? Manley, Küba bugün çok büyük baskılar altında, bu da onu kaçınılmaz biçimde kuşatma altında bir toplum durumuna sokacak. Ama yine de değişme işaretleri var. Siyasi temsil sürecini biraz açma çabaları görülüyor. Küba özel turizm başkenti olma yolunda saldırgan bir politika izliyor. En başta gelen özel otel zincirlerinden bazıları orada işletmecilik yapmaya başladı. Ama duyduğuma göre Sovyet yardımı kesilince orada işler gerçekten çok zorlaşmış. MPQ, Amerikalı dostlarınıza Küba'ya uyguladıkları ticaret ambargosuna son vermelerini neden önermiyorsunuz? Böyle bir adım bu yarı kürede Berlin duvarının yıkılması gibi bir şey olmaz mı? Bu ambargo Fidel'in başarısız sisteminin son direği değil mi? Manley, Küba ambargosuna baştan beri karşı oldum. O ambargo olmasa her şey bambaşka olurdu. Hatta Küba'da yıllar boyunca kendini savunmak için sertleşmek zorunda kalmasa hepimiz gibi açılır gelişmeye başlardı. Küba ile ABD arasında ilişkiler normale dönmelidir. Şimdi ortada herkesin aleyhine bir gerilim kaynağı var, o kadar. Ben de bazıları gibi ambargonun biraz daha sürmesiyle Fidel'in düşeceğine de inanmıyorum. Fidel ile Honecker'i aynı tarihi olgu sananlar çok saflık ediyorlar. Küba ile Doğu Avrupa arasında üç temel fark var. Birincisi, Avrupa'nın hiçbir yerinde komünizmin ulusal tabanda bir devrimle doğduğu tek yer yoktur. Her tarafta Kızıl Ordu'nun zorlamasıyla gelmiştir. Küba komünizmi Fidel'in sembolü olduğu ve olmayı hala sürdürdüğü, sömürge sonrası milliyetçi patlamaların yarattığı bir olgudur. Fidel belki de bunun son sembolüdür. Fidel bugün hala Küba milliyetçiliğinin ve gururunun sembolüdür. Kübalı bir sporcu yüksek atlamada dünya rekoru kırsa Fidel'in yüksek atlayıcısı olur. Fidel'le özdeşleşmek tüm acılara rağmen ayakta kalmıştır. İkincisi, Avrupalı komünist diktatörlerin hepsi değilse bile çoğu gibi Fidel de kişisel dürüstlüğün örneğidir. Onun İsviçre bankalarında hesabı yoktur, kendine bir servet biriktirmemiştir. Siz onu yanlış yola girmiş haksız bir lider olarak görseniz bile bencillikten uzak fedakar hizmetin simgesi olduğu bir gerçektir. Üçüncüsü, Küba'da sorun çıktığında Fidel asla Honecker ya da Çavuşesku gibi duvarların orduların arkasına saklanmaz. Tam tersine sorun çıktığı anda halka gider. Sokaklarda yürür, onlara eliyle dokunur, onlarla konuşur, onları dinler. Böyle olunca insanlar da onu uzaklarda bir zorba olarak görmez. En azından hep oradadır, hep göze görünür yerdedir. MPQ, yoksulları güçlendirmek için seçtiğiniz yolu modernize ettiniz. Ama Fidel aynı rotada kaldı. Küba modeli tarihsel açıdan modası geçmiş bir model değil mi? Manley, ben öyle düşünüyorum. MPQ, o halde Küba devriminin mirası nedir? Manley, Küba devrimi hala Latin Amerika ve Karayip halklarının yüreğinde titreşimler yaratmaktadır. Bunun da çok güçlü bir nedeni vardır. O neden bir halkın özgüvenini nasıl kazanabildiğiyle, insanlık gururuna nasıl eriştiğiyle ilgilidir. Öz saygı kazanmak mutlaka başarı getirecek bir şey değildir. Kendinize güvenmek, kendi ayaklarınız üzerinde durmaya çalışmak demektir. Ne kadar küçük olursanız olun, ne kadar yoksul bir geçmişten gelirseniz gelin, istediklerinizi başarabileceğinize inanmak demektir. Fidel'in pek çok başarısızlığını görebilirsiniz ama yine de onun bir dev olduğunu fark edersiniz. Onun kişiliği halkının iradesinin sembolüdür. O iradenin sanıldığı kadar başarılı olmamasının konuyla ilgisi yoktur. Önemli olan Fidel'in epik bir tip olması, epik bir süreci başlatmış olmasıdır. Küba devrimi bir Yunan trajedisi gibi bile olsa, sonu felaketle bile noktalansa epik kahramanları hiçbir zaman unutmayız. Sömürge tecrübesinin küçük bir parçası olan ufacık bir adadan gelme bile olsak, o mücadeleleri bizi kenara itilmekten kurtaran kahramanları hep hatırlarız. Fidel'in mirası, Marcus Garvey'in ya da Eric Williams'ın mirası gibi hiçbir zaman silinemez. Yeryüzünde ne olursa olsun o miras ruh olarak yaşayacaktır. Karayiplerin mavi denizindeki küçük deneyimimizin bu büyük karakterleri bizim epik olanaklara inanmamızı sağlar. İşte bu her şeyden çok yaşayacak olan gerçektir. Doğuda ve Batıda Kapitalizm, Bir Diyalog. Akio Morita ve David Rockefeller. Aşağıdaki yazı Chase Manhattan Bankası'nın eski başkanı David Rockefeller ile Sony şirketinin kurucusu ve başkanı Akio Morita arasındaki konuşmadan uyarlanmıştır. Buluşma Rockefeller'ın New York'taki evinde 1992 Ekim sonlarında yapılmış, MPQ'nun Japonya'daki ortak gazetesi Yomiuri Shimbun tarafından düzenlenmiştir. Kültürel farklar ve Japonya'nın yeni dünyadaki rolü. Morita. Avrupa'nın 1992 sonrasında birleşmesi, pek çok Japon iş adamı için büyük kaygı kaynağı olmuş, bir kale kuruluyor olması endişeleri yaşanmıştır. Avrupalıların egemenliklerini feda etme pahasına daha büyük bir ekonomik bölge yaratmaya istekliliğini takdir etmek, buna hayranlık duymak zorundayız. Aralarında pek çok kültür farkı, dil ve gelenek farkları, yıllar içinde yer almış ölümcül çatışmaların anıları bulunmasına rağmen barış içinde bir arada yaşayabilmek için her ülkenin kendi çıkarlarından birazını bütünün yararı uğruna feda etmek zorunda olduğunu artık biliyorlar. Böyle bir karar Japonlar için çok zor olurdu. Japonlar dünyanın geri kalanından sularla ayrılmış bir halktır. Bu nedenle tarih boyunca hep homojen ve bağımsız kalmışızdır. Kendi kültürümüzü rafine etmişizdir ama başka kültürlerle yan yana yaşayıp karşılıklı etkileşimde bulunmaya gereksinimimiz hiç olmamıştır. Bizim kültür açısından dünyanın geri kalanından ne kadar farklı olduğumuzu pek az Japon anlar. Bu nedenle de başkalarıyla uyum sağlayabilmek için kendi çıkarlarımızı feda etmemiz gibi bir kavramı pek az kişi kabul edebilir. Hiç kuşkusuz bugünkü sorunlarımızdan pek çoğunun kökü burada yatmaktadır. Japonya'nın dünyada daha sorumlu bir rol oynamadığı için eleştirilmesinin nedeni de budur. Japonya'da ve Amerika'da toplumun kökleri de çok farklıdır. Amerikan kültürü esas olarak Hristiyan bir kültürdür. Zor duruma düşmüş birini görünce otomatik olarak yardım etmeniz gerektiğini hissedersiniz. Japon kültürü ise Konfüçyüs geleneğinden gelmedir. O felsefe esas olarak öz denetime ve davranış kontrolüne dayanır. İnsanın mütevazi olması, fazla şey ummaması beklenir. Konfüçyüsçülüğün başka insanlara nasıl muamele ettiğinize pek ilgisi yoktur. Konu daha çok kişisel ahlakla ilgilidir. Sonuç olarak Japonlar kendilerinden olanlara, dostlara cömert davranma eğilimindedir. Ama yabancılara öyle davranmazlar. Amerikalılar ise herkese karşı cömerttir. Millet kavramı da çok farklıdır. Japon halkı Japon olarak doğmuştur. Amerika ise Amerikalı olmak için kendi kıyılarına gelip duran göçmenlerden oluşmuştur. Geniş ve açık bir alan üzerinde düzen yaratmak için kendine güvenen toplumlar kendi kurallarını koymuş, bunları uygulayacak bir şerif tutmuşlardır. Demek ki tarihsel açıdan Amerikalılar kendi çıkarlarını kollayacak kuralları yaratmasını bilirler. Öz yönetim tecrübesi sayesinde kuralların başkalarının iyiliği için değil, kendi çıkarları için konulduğunu bilirler. Japon zihniyeti böyle bir deneyimden etkilenmiş değildir. Binlerce yıldan beri bizi hep bir hükümet yönetmiş, o hükümet kendi kurallarını bize kabul ettirmiştir. Burada hayır diyebilen Japonya adlı kitap çıktığında yanlış anlamalara yol açan bir başka Japon kültürel farklılığına daha değinmek istiyorum. O kitabın ortak yazarı olarak benim de adım geçiyordu. Ben genellikle uluslararası toplantılara katılıp da geri dönerken Japonların fazla sessiz kaldığına, tartışmalara katılmakta tereddüt ettiğine kaygılanmış olurum. Japon geleneğine göre bir dostla tartışmak günahtır. Çünkü Konfüçyüsçü inanç bize eğer dostumsan aynı görüşte olmamız gerekir der. Konferans kelimesinin bir Japon'un gözündeki anlamı bir Amerikalı'nın gözündeki anlamından farklı bir şeydir. Özellikle eski kuşak Japonlar için konferansa gitmek demek, konuşmaları dinleyip notlar almak demektir. Tartışma olamaz. Bir zamanlar bir Amerikalı Japon iş adamları konferansında Amerikalı bir dostumla tartıştım diye Japon bir meslektaşım beni azarlamış, dostun onca yoldan gelmiş ona nazik davranman gerekir demişti. Japonların bu tutumu değişmek zorundadır. Dostlarımıza karşı açık sözlü davranalım ki bizi anlayabilsinler. Hayır diyebilen Japonya kitabında benim söylediklerimin özü buydu. Ama her nasılsa o kitap Japonların artık hep hayır diyeceği izlenimini doğurdu. Bu doğru değildir. Benim niyetim Japonların Amerikalılarla ya da başkalarıyla görüş ayrılığına düşmekten rahatsız olmaması gerektiğini söylemekti. Japonlar giderek daha çok uluslararası olup daha çok tartışmaya, daha çok hayır demeye razı oldukça dünyada daha önemli bir rol oynayacak duruma geliriz. Rockefeller. Sanırım o kitabı sizinle ortak olarak yazan Bay Shintaro Ishihara bundan da bir adım ileriye giderek bazı şeyler söylemiş. O yüzden büyük kaygılar doğmuştu. Japonların farklı görüşlü oldukları zaman hayır demekle kendilerini özgür hissetmeleri gerektiğini herkes kabul ediyor. Tabii değişen dünyada Japonya'nın daha önemli bir rol oynamayı kabul etmesi şartıyla. Ama siz kitapta aynı zamanda Japonya'nın dünyada bir sorumluluk rolü oynamasına da değinmiştiniz. Bazı bakımlardan Amerika'dan daha güçlü olduğunuzdan nüfusunuz ABD'nin yarısı kadar olmakla birlikte gayri safi milli hasılanızın daha hızlı büyüdüğüne dikkati çekmiştiniz. Bu durumda kendi tutumunuzu yeni baştan düşünmek, küresel gücün yanı sıra sorumluluğun da geldiğini anlamak zorundayız demiştiniz. ABD'nin de en azından ekonomik cephede Japonya ile eşitlik pozisyonunu kabul etmeye hazır olması gerektiğini işaret etmiştiniz. Şimdi Sovyet tehdidi uluslararası sahneden çekildiğine göre Japonya'nın kendi rolünü kabul etmesi kritik önem taşımaktadır. Şu an geçişin yapılması gereken tarihi andır. Amerika en büyük güç olduğu için tüm küresel sorumlulukları onun üstlenmesi, Japonya'nın onu arkadan izlemesi artık doğal kabul edilemez. Japonya ile ABD'nin bir arada ve daha yakın çalışması çok önemlidir. Birinden biri geri çekilir de diğerinin fazla büyük bir rol oynaması söz konusu olursa, Asya-Pasifik bölgesine büyük kaygılar doğabilir. Bu özellikle Amerika'nın askeri varlığının geri çekilmesi, Japonya'nın bölge güvenliğinde daha güçlü rol oynamasına izin vermesi halinde söz konusu olacaktır. Morita, Japonya'nın artık dünyada başta gelen ekonomik güç olarak bir dünya vatandaşı olma konusuna daha atak davranması gerektiğine ben de inanıyorum. Ama Japonya ekonomik açıdan kısa sürede bir sıçrama yapmıştır. Sosyal sistemimizin aynı hıza ayak uydurması zordur. Sizin de dediğiniz gibi bizim güçlü liderliğe ihtiyacımız vardır. Ne var ki liderliğin de pek çok yönü vardır. Yalnız hayır deme hakkına sahip olmamız değil, aynı zamanda evet de diyebilmemiz uluslararası düzenin yararları için kendi çıkarlarımızı feda etmeye istekli olmamız gerekir. ABD ile Japonya egemenliği paylaşmasını öğrenmelidirler. Tıpkı Avrupalıların bütünleşmek süreci içinde yapmakta olduğu gibi. Japonca'da bir atasözü vardır. Dae do shoi. Bu büyük gayelerin içinde küçük farklar gizlidir demektir. Japonlar açısından liderliğin anlamının bir yönü de budur.